Onunla ilgili mi soruyorsun, benimle ilgili mi?
Ben mi söyledim sana? Okan çıkabilir.
Bu reportaj başlamadan önce beni sansürlediği için bu adam tam oyunla ilgili lütfen bilgi verme falan. Tiyatro seyircisinin ay acaba ne olacak? Oğlanla kız evlenecekler mi filan gibi böyle gerizekalıca bir şey beklediğini düşünmüyorum. Bizim seyircimiz çok kültürlüdür ve çok sürprizlidir.
Okan'ın oynayabileceğini falan düşünmüyorum açıkçası.
Ben Yıldırım'a bir tiyatro kursuna geldim. Çünkü kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum.
Bu yaşında kendini yıkıp yeniden yaratmaya bu kadar hazır.
Ve bundan hiç korkmayan.
Ben üzerime hafif bir şeyler alıp geleyim mi acaba? Çok ağlayıp zırlayan tiyatrocuları da sevmiyorum. Ne olur oyunumuza gelin falan. Ondan da nefret ediyorum siktir senedir yani.
Hanımlar, beyler, bugün birbirinden kıymetli iki ustayı, iki abimi burada ağırlamaktan ve sizlere takdim etmekten çok büyük onur duyuyorum. Sevgili hocam, abim Yıldırım Fikret Ura ve Okan Boyülgen ile birlikte bugün uzun süredir üzerinde çalıştıkları otelde ve evde, parkta iki tiyatro oyununu ilk defa burada konuşacağız. Türk tiyatrosu hakkında biraz konuşmaya çalışacağız. Bir takım sorularımız olacak, onlara cevap arayacağız. Heyecanımı mazur görün çünkü Okan abi gibi birinin karşısında, tabir yerindeyse yıllardır her ebat ekranda konukları neredeyse onar onar ağırlayıp bir jonglör zarafetiyle ve marifetiyle onlarla rahatça uğraşabilmiş ve başa çıkabilmiş birinin karşısında takdir edersiniz ki bu işi yapmak çok kolay değil. O yüzden şimdiden sürçülisan edersem affola, sanattan masallar başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Gerçi biz hoş geldik, biz size konuğuz ama çok teşekkür ederiz burada bize bu imkanı sağladığınız için. Önce teker teker nasılsınız diye sormak isterim. Okan abi nasılsınız?
Gayet iyiyim. Allah razı olsun. Provalardayız.
Koşturmalar.
Evet, evet.
Hazırlıklar.
Provalardayız.
Yıldırım hocam sizler nasılsınız?
Çalışıyoruz. Onun tatlı yorgunluğu ve heyecanı içindeyiz.
İlk olarak sizin yazdığınız ve yönettiğiniz otelde ile başlayalım. Tekstin yazım sürecinden başlamak istiyorum. Çünkü Okan abinin burada çok büyük ve ciddi bir rolü olduğunu duydum. Tekst yazım süreci başından itibaren nasıldı? Okan abiye projeyi teklif ettikten sonra ve Okan abi teksti okuduktan sonra nasıl bir müdahale yaptı? Nasıl gelişti olaylar? Bir sizden dinleyelim isterim.
Yani benim Okan'la tanışmam ne yazık ki çok gecikmiş bir vaka. Richard sürecinde tanıştık.
Evet.
Çok önce tanışmış olmayı çok isterdim. Ama kısmet o zamanaymış. O Richard sürecinde aslında bizde böyle elektriklenmeler başladı Okan'la. Tiyatrocular açgözlüdür biraz. Bir taraftan prova yaparken bir taraftan yeni çalışacakları oyunların sohbetini yaparlar sürekli. Oralarda başladı. Ben o arada bir oyun yazmaya başladım ama yani hiç başlangıçta hani Okan'ın oynayabileceğini falan düşünmüyordum açıkçası, bunu açık açık söyleyeyim. Biraz daha böyle eğlencenin ön planda olduğu falan bir şeydi benim yazdığım. Aslında bir tür kişisel deneme denilebilir. Çünkü benim daha önce yazmaya çalıştığım şeyler biraz özgül ağırlığı biraz fazla çeken metinlerdi. Esnek, daha eğlencenin ön planda olduğu bir şeyler yazabilir miyim diye oturdum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Yani biraz eşimin Ebru'nun da cesaret vermesiyle herhalde. Böyle bir gaza gelip Richard'ın kulisinde dedim ya ben bir şey yazdım, bir okur musun ve oynar mısın? Nezaketle karşıladı ve okudu ve ben bunda oynarım dedi. Ben de herhalde rüya görüyorum dedim. Yani metni beğendiğini söyledi, bu haliyle oynayacağını söyledi ama dedi işte hani acaba şöyle olsa, acaba böyle olsa falanla biz bir sürece girdik. Bir taraftan provalara başladık, bir taraftan yani metnin yeniden yazımı gibi bir şey söz konusu oldu. Yani Okan'ın önerileriyle. Öyle yükseklere koydu ki çıtaları. Başta biraz böyle kemküm etsem de hani yapamam, altından kalkamam falan diye. Çünkü ben öyle çok büyük yazarlık iddiası olan biri değilim. Ben biraz çaresizlikten yazıyorum yani. Oynamak istediğimiz metinleri çok bulamadığımız için bari oturayım ben yazayım falanla başlamış bir süreç bu. Ama o kadar yüreklendiren, o kadar el veren, yol açan bir kimliği var ki yani beni çok cesaretlendirdi, çok teşvik etti. Ve yani başlangıçtaki haliyle belli ortak noktaları olan bambaşka bir metin çıktı ortaya. O yüzden Okan'ın bu anlamdaki desteği, katkısı çok büyük. O yüzden de zaten otelde Okan Boyülgen'e ithaf edilmiş bir oyundur.
Bir de tabii ki o süreçte şöyle şeyler de oldu. Şimdi mutlaka yıldırım bir tiyatro adamı olarak, iyi bir yönetmen olarak, iyi bir oyuncu olarak, tabii ki belki yazarlık konusunu büyük saygıyla yaklaşsa da bu konuya, bir yandan da aslında bazı profesyonellerin yazması da lazım. Çünkü tiyatroyu biliyor, zamanın nabzını tutabiliyor, seyircinin neden hoşlanabileceğini. Ayrıca da tiyatro sadece hoşa gidecek bir şey değil. Mutlaka tiyatrocular zamanın ruhunu anlayan ve bu ruhu yönlendirebilen insanlar. Çünkü sahne bir buluşma ve bu buluşmada bir müzik kaydı değil, bir sinema kaydı değil bu. Dolayısıyla her seferinde üreticilerle izleyicilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu müthiş bir birliktelik.
Her sefer biricik bir de.
Evet, bir de her sefer biricik, yani yegane bir şey oynanıyor. Dolayısıyla bu birliktelik çok değerli. Şimdi Yıldırım bunun nabzını tutabilen bir insan. Bir profesyonel. Şimdi aslında farklı yerlerdeydik. O kurum tiyatrosunda. Ben çoğunlukla medyadayım ama özel tiyatrolardayım filan. Şimdi bu birliktelikte dedik ki biz nasıl iki film birden var. Filmler devamlı diye bir şey var. Çünkü bir ara sinemanın çok yüksek olduğu zamanlarda daha çok seyirci ve sinemada böyle arzlar yapıyordu. Biz niye iki oyun birden yapmayalım? Örnekse bir oyunumuzla turneye gideceğiz. Niye iki oyunla gitmeyelim? Ama bize bunu asıl fikri veren Yıldırım'ın yazdığı metinle ünlü Amerikalı yazar Edward Albee'nin başta Hayvanat Bahçesi ya da Zoo Story 1958'de yazdığı oyun. Daha sonra 2004'te ilk yazdığı oyunu tekrar ele alıyor ve o tek perdelik oyuna bir perde daha ilave ediyor. Ve bu oyunu da At Home at the Zoo diye çıkarıyor. Bunun tercümesini de Evde Parkta olarak yaptık ismin. Çünkü orada Zoo Story, Hayvanat Bahçesi hikayesi, aslında olay bir parkta geçer. Fakat burada Jerry'nin anlattığı bir hayvanat bahçesi hikayesi vardı. Sonra dedi ki bu iki oyun anlamları açısından, savundukları şey açısından benziyor. Dolayısıyla ikisini beraber oynayalım. Peki ne yapalım? Bir oyun Yıldırım'ın, o kendisi yönetsin. Edward Albee'nin oyununu Okan yönetsin. Edward Albee'nin oyununun izni alındı ve bu iki oyunu beraber oynayalım. Hatta ikisini beraber çalışalım. Peki, sonra dedik ki yok, önce birini seyirciye teslim edelim, bitsin. Ondan sonra hemen ikinci oyunu çalışmaya başlayalım ve daha sonra bu iki oyunu birleştirelim. Belki turnede ya da İstanbul'da bir pazar günü ikisini üst üste oynayalım. Sonra diğer günlerde bir gün birini, ertesi gün diğerini oynayalım. Sonra seyirciyle bizim Richard'da başlattığımız bir festival geleneği olan söyleşi meselesini, şimdi birçok tiyatro yapıyor, güzel bir moda başlattık aslında. Bu söyleşilerde de seyircinin reaksiyonunu iki oyun için alalım. Bakalım bu çalışmayı aktarabilmiş miyiz? Biz iki farklı, bir Türk yazar, bir Amerikalı yazar, iki oyunu size getirdik, oynadık. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkisinin de yanıtını birlikte alalım. Onun dışında teşekkür ederim Yıldırım'ın çok güzel sözleri için. Ben de şunu söylemek istiyorum. Genelde oyuncular, yaşı artık olgunlaşmış profesyoneller workshoplara giderler dünyada. Bu bir tür tiyatro kursu gibi bir şeydir. Yani adam aslında bir oyuncudur ya da yönetmendir ama gider işte falanca sanatçıyla çalışır, filanca sanatçıyla bir eğitime girer, workshop'a girer filan. Ben aslında Yıldırım'a workshop'a geldim. İşin doğrusu yani Yıldırım'ın oyununda oynarken, onun yazdığı oyunu oynarken bir workshop yapıyorum. Çünkü kendi projelerim var. Kendi projelerimin arasında bir projeden diğer projeye aynı şeyi tekrar etmek yerine benim kendimi geliştirmem lazım. Yıldırım bu açıdan çok ilginç bir adam. İyi bir hoca bir kere. İyi bir oyuncu koçu. İyi bir tiyatro hocası. Dolayısıyla ben onun yanına eğitime gelmişken arada bir de oyun çıkıyor. Böylece sonra komik olan, henüz daha deneyimlemediğimiz Yıldırım şimdi otelde oyununu beni Ve Ebru Onur Tanurağ'ı çalıştırıyor. Bizim ikimizi çalıştırıyor. Sonra ben dönüp bunları çalıştıracağım.
Aynı oyuncu kadrosu.
Aynı oyuncu kişi. Kadrosu. Aynı kişi. Benzer bir dekor.
Benzer bir dekor.
Ve aslında bu tiyatro seyircisi için belki ilginç bir deneyim olabilir. İşte aynı bu üç adam bir gösteri sunuyorlar. İki farklı yazar oyunu. Fakat benzerlikler var. Farklı yıllarda yazılmış ama aynı meseleler sanki ele alınıyormuş gibi bir durum var. Bu açıdan ilginç.
Şimdi bir şey sormak isterim. İki oyununda savunduğu şeyler aynı dediniz. Aşağı yukarı benzer şeyler dediniz.
Benzer şeyler.
Evde Parkta'yı seçmenizde Türk tiyatro izleyici profilinin etkisi var mı? Yani bundan hoşlanır gibi mi? Özel bir sebebi var mı bu oyunu seçmenizin? Otelde'nin yanına savunduğu şey açısından benzerliği yüzünden yakışır mı dediniz? Yoksa bu oyunu oynamak istiyorum. Tamamıyla kendiniz. Ben bu oyunu oynamak istiyorum.
Hayır, çok benziyordu. Çünkü Yıldırım'ın metnini okuduktan sonra benim aklıma bu metin geldi. Ve ben çok sevgili abim rahmetli oldu. Cihan Gerçek'e çevirtmiştim. Edward Albee'nin bu yazdığı yeni versiyonu. Yani 2004'te tekrar ele alarak iki perdeye çıkardığı oyunu. Cihan Gerçek çevirmişti. Şimdi onu tekrar ele aldık. Hem böyle bir fırsat da verdi bize. Çünkü Türkiye'de oynanmadı bu iki perdelik haliyle. Oynanıyor. Zoo Story çok kez oynanmıştır. Hatta ikonik bir oyundur. Konservatuvarlarda öğrencilerin çok sevdiği çalışma parçasıdır. Tek başına Zoo Story. Fakat Türk seyircisi daha bu Zoo Story'nin, yani şimdi Evde Parkta dediğimiz oyunun bu versiyonunu hiç görmedi. Amerika'da, Avrupa'da oynanıyor. Kolay bir oyun değildir. Entelektüel bir oyundur. Türk seyircisi bu oyunu sever, çok hoşlanır falan. Çünkü Türk seyircisiyle ilgili ahkam kesmek ancak televizyoncuların yapabileceği bir şey. Yani biz şu diziyi koyarsak sever, bu diziyi koymak sevmez. Bunlar da çoğunlukla ön yargılardır. Bizim seyircimiz çok kültürlüdür. Tiyatro seyircimizden söz ediyorum. Çok kültürlüdür ve çok sürprizlidir. O yüzden de bizdeki tiyatro insanları hep anılarında bundan söz ederler. Yani bir oyun çok tutacak sanıyorduk. Tutmadı, hiç tutmayacağını düşündüğümüz bir oyun tuttu. Bu da güzel, heyecanlı bir tiyatro hayatı vaat ediyor.
Bir sürprizi var. Ama bir taraftan televizyona çok hakim, bir taraftan da tiyatronun bu kadar içerisinde birisi olarak ahkam kesmeye muktedir bir.
Hayır, hiç ahkam kesmemek lazım. Seyircimiz hakikaten sürprizli bir seyirci. Biz Richard'ı oynamaya başladığımızda tahmin etmiyorduk. Bir festival oyunu, entelektüel bir oyun, bir festival oyunu çıkarmıştık. Devam edelim istiyorduk. Çünkü bir prodüksiyon vardı ortada, büyük bir prodüksiyon vardı. Ve birkaç düzeltmeyle sürekli oynayabileceğimiz bir hale getirdik Richard'ı. Ve şu anda kapalı gişe oynuyor çoğu
2022'den
kez.
2022'den beri.
Evet. Ve bu da bizim...
Çok ödül aldın. Evet,
6 tane ödülü var.
Yakışır.
Ve bu da şunu gösteriyor. Tabii bu seyircinin bir iltifatı olmasa mümkün değil. Yani sinema filmi yapmaya benzemiyor. Filmi burada yaptım da götürdüm yurt dışında filanca festivalde aldım bir tane iki tane ödül. Ama geldim ülkeme gösterdim filmi. Kimse seyretmedi hikayesi değil bu. Siz dünya çapında bir oyun da yapsanız ne yaparsanız yapın. İlk önce kendi lokal seyirciniz buna ilgi gösterecek. O salonu dolduracak, alkışlayacak ve beğenecek. Yani seyirci beğenmedi, ben gittim Ali'den, Veli'den ödül aldım, sana da hava atarım diye bir şey yok tiyatroda. Bizzat o salon seyirciyle dolacak ve o seyirci onu beğenecek, alkışlamak da değil. Seyirci lütfen de alkışlar, önemli değil. Laf olsun diye de alkışlar.
Arkadaşlar, buradan da izleyici olarak biz de üzerimize almamız gereken mesajı almalıyız diye tahmin ederek iki oyun hakkında da mesela size desem ki otelde oyununu çok da fazla iki oyununda gazını kaçırmadan gelecek izleyici için böyle çok kaba hatlarıyla tarif etseniz desem nasıl bir şey bekliyor izleyiciyi?
Oyunbaz bir şey bekliyor.
Tek sözcük, tek sıfat oyunbaz.
Biraz polisiye bir şey bekliyor.
İki.
Evet, yani biraz bu kadın erkek meselesi üzerine kafa yormayı teklif eden bir tekst. Sadece mesele kadın erkek meselesi sınırında değil de biraz daha varoluşsal bir yerden de hafif hafif dokunan. Yani biraz aslında seyirciyi aktif olmaya davet eden bir tekst. Yani biraz bir aktif seyir gerektiriyor diye tahmin ediyorum.
Müthiş, müthiş. Sizin evde parkta için ne bekliyor? Yani oyunu bilenler için bir ekleme çıkarma, bir değişiklik,
şu anda,
tekste bir müdahale.
Edward Albee'nin metni tabii ki çok değerli bir metin, çok önemli bir metin. Önüne koyduğu yeni perde biraz zor anlaşılır. Çünkü gururla söylüyorum artık zor anlaşılırı. Çünkü Richard'dan sonra seyirciye böyle bir güveni var. Hatta zor anlaşılır deyince daha çok hoşa gidiyormuş gibi geliyor bana.
Zaten Richard'dan sonra seyircilerinizle yaptığınız söyleşiler başlı başına kendisi bir haber olmaya.
Evet ama aşk, şehvet, intikam ve avantür. Yani ben bunları söyleyebilirim iki oyunla ilgili olarak da. Şehvet ve avantür çok yoğun iki oyunda da. Ama şimdi heyecan açısından... Yıldırım'ın metni otelde bana sorarsanız benim kafamdaki evde ve parkta metnini geçti. Yani Yıldırım'ın metni daha heyecanlı. Aslında ilk başta diyorduk ki bir Amerikalı yazarla Türk yazarı yan yana getirirsek acaba seyirci hani hangisini daha çok beğenir falan filan. Şimdi Yıldırım'ın metni çok heyecanlı, çok dinamik. Hakikaten aşk, şehvet, avantür bir hale geldi. Şeyde çünkü ben bu röportaj başlamadan önce beni sansürlediği için bu adam tam şey yapamıyorum yani.
Benim de bile bir
bu da
şahit
neyse
oldu.
Bu hani böyle oyunla ilgili lütfen bilgi verme falan. Yani ne bu? Yani şu şöyle bir şey tabii ki yani benim inancım şu. Yani hiçbir zaman tiyatro seyircisinin ay çok merak ediyorum. Acaba ne olacak? Oğlanla kız evlenecekler mi filan gibi böyle gerizekalıca bir şey beklediğini düşünmüyorum bir oyundan. Yani Peter Brook'un söylediği gibi yani. Sen şimdi gelip bir Shakespeare Hamlet seyrettiğin zaman sonunda Hamlet'in öldüğünü biliyorsun. Bile bile niye geliyorsun? İşte tiyatro seyircisi sonunu merak eden bir seyirci değildir. Tiyatro seyircisi gayet iyi bildiği bir metni
nasıl perform ettikleri
izlemeye gider. Opera seyircisi daha da fena, opera seyircisi ya da bale, dans seyircisi de neyse libretto gitmeden önce o librettoyu çalışır yoksa anlayamaz zaten. Ha burada ne var tabii o şimdi onunla kıvanç duyduğu için burada ortada yeni bir metin var. Yani yeni metin şu, bir Türk yazar Türk tiyatro edebiyatına yeni bir metinle giriyor. Oraya kütüphaneye yeni bir oyun koyuyor. Ha, bu açıdan da bu yazar şeyi istemiyor. Yani oyunuyla ilgili işte şu oluyor bu oluyor filan diye.
Basına bir şeyler sızsın.
Evet ama yani acaba ne olacak falan. Evet. Yoksa tiyatroda böyle spoiler vermek filan gibi bir şey yok. Yani mutlaka herkes birbirine oyunu baştan sona anlatmalı. Sonunda da şu oluyor filan diye anlatmalı. Çünkü tiyatro başka bir şey yapıyor. Ya bu senin hani falanca kanalda dizi izlediğin dizi değil ki. Yani o yüzden de çok heyecanlı, çok iyi bildiğimiz konuları bile tekrar defalarca gidip seyrediyoruz. Yani Macbeth'i şuradan seyrettim, şimdi bundan seyredeyim, şimdi bundan seyredeyim gibi.
Süper. Şimdi size başka bir şey sormak isterim. Dekorla alakalı. Dekor dedik ki iki oyunda farklı dönemlerde geçmesine rağmen aynı dekorlarda ufak tefek değişikliklerle zannediyorum oynanabilir şekilde.
Bunu kamyonla alakası yok ama biz bunu bir estetik bir yaklaşımla yapıyoruz.
Kesinlikle. Bir sahne hatırlatmak isterim size. Picasso'nun ilk tiyatro dekoru siparişi aldığında İspanya kralına ilk kez sergilenen bir premierden sonra tabii çok avantgard geliyor o dönem insanlara. Atlar, bir şeyler, kübist figürler arkada koşuyor. Hatta bunu Genius belgeselinde o anı çok iyi resmetmişlerdir. Şimdi tiyatro oynanıyor. Dekora bakıyorlar. Dekor daha önce hiç görmedikleri gibi bir şey. Hani tiyatronun sonunda bir alkış olur ya. Şimdi tiyatro bitiyor. Dönüyor herkes krala bakıyor. Kralın ayağa kalkıp alkışlamasıyla birlikte Picasso'nun tiyatro dekoru macerası başlıyor. Şimdi dekor muhabbetine baktığımız zaman dekor çok önemli bir anlatım unsuru tiyatro için. Sizce özel tiyatrolar hayal ettiği her şeyi yapabilecek bir kapasitede mi şu anda ya da yeterli destek alıyorlar mı? Ya da nasıl anlatayım? Özel bir tiyatro profili çizmenizi istesem bana. Perfect bir, muhteşem bir özel tiyatro profili çizmenizi istesem. Nasıl bir yer olurdu? Nasıl bir şey olurdu? Şartlar nasıl olsaydı bu mesleği yapan da izleyen de daha keyif alırdı? Öyle sorayım.
Sanki biz özel tiyatro deyince hep aynı şeyi, tek bir şeyi tarif ediyormuşuz gibi bir yanılsama var. Belki oradan başlamak gerekiyor. Yani benim için belki doğrusu bu. Yani önce bir ayrım yapmak gerekiyor. Ticari tiyatro ile sanat tiyatrosunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani evet, her ikisi de özel tiyatro başlığı altında yer alabilir ama bunlar farklı dinamikler. Ama biz hepsini, bütün farklı türleri aynı kefeye koyup konuşuyoruz ve o yüzden bir kere ortalık daha oradan karışıyor yani. Ama hiç kuşkusuz hangi türden bahsediyor olursak olalım, tiyatronun destekleniyor olması, sübvanse ediliyor olması gerekiyor. Özel tiyatro dediğimiz zaman ilk konuşulması gereken şey bu. Yani sıradan bir ticarethane muamelesi görüyor özel tiyatrolar. Ve ona göre bir takım normlara uymak zorunda kalıyorlar. İşte vergisi, osubusu vesairesi. Tiyatro çok pahalı bir sanat dalı. Yani siz dekor dediniz ama işte sadece dekorla bitmiyor. Yani işte müzik, kostümünden ışığına, telifinden osuna busuna falan, yani çok pahalı bir iş. Ve o yüzden bu sadece şeyle, yani nedir? Normal ekonomik koşullar altında bir ticarethane kurarsınız, bir şey üretirsiniz. Maliyeti vardır. Üzerine kar koyarsınız. O sizin işte satış fiyatınızı belirler falan. Ama bilet dediğimiz şey bu olmamalı. Böyle olmamalı. Ama tabii yani işte ticari tiyatro dediğimiz zaman evet, varsın öyle olsun. Yani 1000 liraya da bilet satılsın. Ya da ne bileyim, Cem Yılmaz 3000 liraya mı satıyormuş?
Bilmiyorum. Yani 2,5-3 liralar.
Olabilir. Yani bu olabilir. O ticari yani tiyatro.
Kategori, her kategoride. Evet.
Ama yani yine de bütün bunları, özel tiyatrolar, bütün bu maliyetleri, bütün bu yükleri istedikleri gibi bilet fiyatına yansıtamazlar. O zaman seyirci bulamazlar.
Peki hocam, o zaman buna bağlı olarak bir şey sormak isterim. Bir tiyatro oyunu gezdikçe, kazandıkça, daha fazla görülmek istendikçe, gücünü büyüttükçe, zamanla oyunda dekoratif anlamda ya da diğer unsurlara, kostümleriyle, işte müzikleriyle alakalı aynı ekip tarafından oynanıyor. Aynı insanlar perdeliyor bu oyunu. Gelişmeler olur mu? Ufak tefek değişmeler olur mu? Yani yolda iyi gidiyoruz, bir yatırım yapalım, daha farklı bir yere yönlendirelim. Olmaz. Olmaz.
Yani sana bunun hani suni deri almıştık, şimdi gerçek deri alalım falan gibi, ya da şuna bir dekor parçası daha ilave edelim diye. Ama bunun tabii şimdi Yıldırım daha iyi bilir ama yani bir oyun seyircinin gücüyle sınırlanıyor. Yani söyledi işte, yani seyirci hani bu şey değil ki, benzine zam yapmak, ekmeğe zam yapmak ya da başka. Yani bir yerden sonra
aslında
duruyorsun.
Aslında gösteriyi geliştirmek.
Evet, yani bir yerden sonra durmak zorundasın. Çünkü onu seyircinin ekonomisine göre ayarlamak zorundasın. Biz her zaman söylüyoruz yani. Şimdi tiyatroda elektrik, sanat elektriği diye bir şey yok. Turneye giderken sanat kamyonu diye bir şey yok. Ya da tahta ya da demir alırken sanat tahtası, sanat demiri diye bir şey yok. Yani onun için sen tahta alırsan dekor yapacaksın. Yani diyemezsin ki abi biz bununla çok önemli bir yazarın oyununu oynayacağız. Yani sen bize şu tahtayı daha ucuza ver. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla sınırlanıyorsun ve istediğin gibi arttıramazsın. Ayrıca da oyuncu ya da tiyatro insanı ne bekler? Salonun dolmasını bekler. İşinin ilgi görmesini bekler. Bu lokanta çalıştırmaya benzemez. Lokantada 100 kişilik yerin vardır. O gece bir masa gelir, 5 kişi, 100 kişilik para bırakır masaya. Ama oyuncu hiçbir zaman şeyden memnun kalmaz. Hiçbir oyuncu ben duymadım bugüne kadar, Allah bereket versin bu gecede iyi para kazandık diye. Yani öyle bir oyuncu yoktur. Hiç öyle bir tiyatro insanı duymadım. Yani herkes salonun dolu olmasından ya da seyircinin oyunu beğenmesinden söz eder. Ben hiç bu açıdan paradan söz eden...
Yok, paradan bir bahsetmiyorum. Seyircinin interaktif olarak, seyircinin
yani
katılımıyla
şunu söylüyorum,
değiştirmek,
yani
geliştirmek...
Yani hasılattan söz eden prodüktördür. Hasılattan söz eden turne prodüktörüdür falan. Onun dışında yani bir yerden sonra bu tiyatro insanlarını hakikaten saygıdeğer insanı, ya ben daha önce medya insanı olduğum için şimdi hani kendime söylüyormuş gibi olmuyor diye böyle söylüyorum. Yani tiyatro insanına hakikaten saygı duymak lazım. Birader, bu da seninle aynı paraya otobüse, vapura biniyor. Bu da seninle aynı paraya yemek yiyor ama bu tipin nedense hiç paradan söz ettiğini duymuyoruz. Aferin ona yani. Demek ki bu mesleğin de böyle bir saygıdeğer tarafı var. O sevilmek istiyor, işini göstermek istiyor, işinin karşılık bulmasını istiyor. İşte bu kadar. Bir de bunun dışında çok ağlayıp zırlayan tiyatrocuları da sevmiyorum. Onu da söyleyeyim böyle. Ne olur oyunumuza gelin falan. Ondan da nefret ediyorum Sittin senedir yani.
Anlıyorum. Mesela az önce söylediğimi bütçeden bağımsız başka bir soruyla. Mesela sizin PAF'ta tiyatroda dünya ünlü heykeltıraşımız Server Demirtaş'ın bir dokunuşu olduğunu biliyorum. Aslında bu tip bir dokunuştan bahsetmek isterim. Ebru Hanım'ın başrolünde oynadığı...
Dokunuşu olmadı da dokunuşu olacak.
Olacak.
Richard'da oldu.
Bakın mesela, evet. Bundan bahsediyorum tamamen. İşte mesela bir dokunuş, bir değişiklik olmuş. Yani sadece şundan bahsetmiyorum. Yani bir tüccar zihniyetiyle çok güzel kazandık, İzleyicimize bir kıyak yapalım da işte şurayı birazcık daha mı falan gibi bir şeyden ziyade seyirciden aldığımız tepkiyle seyircini, ya biz de siz de tahmin ediyorum seyirciyi izliyorsunuz, hatta dinliyorsunuz gösterilerin sonunda. Oradan aldığınız geri dönüşler sonrasında dokunduğunuz ufak tefek, yani yolda da evrilebilen bir şey midir aslında? Sormak istediğim buydu.
Yani şöyle evrilebilir.
Ne anlatmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum. Yolda ben bir şey ilave ediyor muydu?
Evet, yani diyelim ki çok para kazandın, oyunun dekorunu daha iyi bir hale getirir misin diyor. Doğru mu anlamışım?
Biraz öyle. Biraz da izleyiciden aldığınız reaksiyonlara göre şurayı değiştirmem lazım.
Hayır, onu değiştirirsin ama hiç öyle bir oyuncu ya da tiyatro insanı var mıdır ya?
Ya o şöyle olabilir, şöyle olabilir. Yani diyelim ki biz yani sınırlı imkanlarla da olsa bilmem ne de olsa bir oyun yaptık ve o oyun tuttu, doldu taştı, işte birkaç sezon oynadı ve biz o oyundan iyi para kazandık. Yani şöyle çalışır tiyatrocunun kafası.
Öyle bir salaklık kafası, var evet. Bir sonraki oyuna çok para harcarsın.
Çok para harcarsın.
Tam olarak bundan bahsetmeyeceğim.
Biraz kesinlikle o salaklık var herkese. Hani ben abileri, ablaları biliyorum öyle.
Gidip de arabayı değiştireyim demezsin yani.
Şundan bahsediyorum. İzleyicimiz bizi yalnız bırakmadı be. Şu oyunu bu sezon biraz daha şey oynayalım gibi. Tam olarak bundan bahsettim ama gülünç bir soru sorduğumu.
Hayır, gülünç değil. Aslında doğru. Evet, şimdi anladım ben. Ama onu bir sonraki oyuna yapıyoruz. Yani Türk tiyatrosu bunun hikayeleriyle dolu. Yani bir oyun tuttu diye diğer oyuna yatırım yapıyor. O oyunla batıyor, toptan batmış oluyor. Evet.
Peki bu güzel iki oyunun premieri ne zaman?
26 Şubat.
Diye umut ediyoruz. Evet.
Benden ümitsiz olduğu için öyle konuşuyor.
Estağfurullah.
26 Şubat otelde, sonra Nisan sonunda da Evde Park'tayı girmek istiyoruz. Ama tabii ki her şey yolunda giderse. Ama 26 Şubat diye düşünüyoruz şimdi, onun için çalışıyoruz. Çok zor bir oyun. Yıldırım'ın oyunu katmanlı ve çalışması ayrıntılı bir oyun. O yüzden o yönetmen olarak emin olmak istiyor.
Evet. Aslında şu, yani
Ebru ile ilgili bir sorunu yok da benle ilgili
hiç
bir sorunu
alakası
var. Yani
yok. Okan yapabilir mi acaba? Yok. İstediği zaman, çünkü mucizeler yarattığını gayet iyi biliyoruz Okan'ın. Ama yani adamın şöyle bir hayatı var. Yani bugün İzmir'de, işte yarın Berlin'de, sonra bir bakıyorsun Afrika'dan çıkıyor falan. Ondan sonra bu projenin şöyle bir şeyi oldu. Yani tam mesela provalara başladık. Köpekler saldırdı bana falan. Ben bir 15 gün, 20 gün yatmak zorunda kaldım.
Hatırlıyorum hocam. Yani. Spor salonunda beraber konuşmuştuk. Evet. Valide bağ korusunda.
İşte hastalıklar giriyor. Bilmem ne giriyor falan.
Oyunda da öyle bir şey yazmıştı zaten. Evet. Yani o köpek saldırısı oyunda o bölümü yazdık.
Hani öyle şey vardır ya hocam. Hani orman... Yani onun oyunda içinde, var onun diye öyle ormanda kendi var. Köpekleri ısırtmak için bir sürü ormanda...
Tabii hocam, deneyimlemediğimiz şeyi yazmıyoruz.
Bazılarının yazdıkları yaşayacaklarının provasıdır diye sonra da öyle bir cümle koydu.
Müthiş. Peki o zaman hocam, hiç tiyatro deneyimlememiş izleyicilerim için bu oyunun peşine düşmelerini, bilet almalarını, bu oyunu muhakkak görmelerini, bu iki güzel oyunu muhakkak görmelerini istiyorum. Bu noktada da Okan abimin tiyatro izleyicisi zaten otobüse, metroya binip geliyor sözünden yola çıkarak. Günümüzdeki ekonomik koşulları da.
Benim bir söz değil zaten, başka ulaşım yok. Evet.
Yani arabasıyla gelen ya da taksi, yani özel araç kullananları diye. Okan abim sıkıştırmaya devam ediyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ekonomik durumu orta alt gelir düzeyinde olan izleyicilerim için ve tiyatro deneyimi olmayan izleyicilerim için soruyorum bunu size. Bilet fiyatlarımız can yakacak mı? Nasıl olacak?
Valla bizim şimdi... Kerem Bey, bizim prodüktörümüz, bunu çok güzel ayarlayacaktır. Sonuçta bizim bir prodüktörümüz var. Bilet rakamlarını, işte hangi kategori ne kadar olacak falan, bunu o yapacaktır. Ama bizim hem Pafta Tiyatro, hem bizim Richard deneyimimizde biz kesinlikle belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Çünkü söylediğim gibi aslında tiyatrocunun maksadı günü kurtarmaktır. Günü kurtarır. Günü kurtarmak, yani o biriktirilen bir kazanç değildir. O gün kurtarıldıysa, yevmiyeler ödendiyse, kamyon ödendiyse, salon kirası ödendiyse bu iş bitmiştir zaten. Biz de bilet fiyatlarını böyle tutacağız.
Cevabımızı aldık ve bu iki güzel oyunu kovalayacağız hep beraber, izleyicilerimizle beraber. Şimdi biraz Türk tiyatrosunun günümüzdeki güncel durumuyla alakalı bir nabız almak istesem sizden. Sizce nasıl durum şu anda?
Buyurun.
Bu benim en sevmediğim soru ya. Yani çünkü kimilerine göre iyidir, kimilerine göre kötüdür. Aslında Türkiye nasılsa, Türkiye tiyatrosu da bence öyle. Yani hani bir taraftan son dönemde tiyatroya çok büyük bir ilgi var. Evet, bu çok sevindirici bir şey. Ama yani öyle çok toz pembe gözlüklerle bakmak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü o bir enflasyonist bir ortama da yol açıyor. Ama yani yine de diyorsun ki olsun, yani iyi de olsa kötü de olsa hani bütün bu örnekler çoğalsın, zaman içinde süzülecektir, hiç olmamasından iyidir falan filan gibi. Ama yani çok kapsamlı bir konu bu, eğitimden başlayarak. Yani Türkiye'de tiyatro eğitimini konuşmadan Türkiye'deki tiyatroyu konuşmak ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Yine de ne bileyim, bizim gençlik yıllarımızdan daha iyi durumda. Çünkü şey daha yani çok bir yönelim var. Hem
sanki
yapanlar
biz mesela
açısından,
buradan geçmişe evet, dönüp düşündüğümüzde sanki o zaman daha iyiymiş gibi mesela ben hayal ediyorum.
O zaman daha kaliteliydi ve daha nitelikliydi. Bunu ben dümdüz söyleyeyim. Yani şimdi yok mu? Şimdi yine var. Ama genel o erozyon durumunun içinde değerlendirmek gerekiyor. Yani sayıları gene çok az. Ama zaten biraz da hep böyle oluyor galiba yani.
Evet hocam.
Hani bütün yapıtlar başyapıt değildir ki canım yani. yani onlar hep daha nadirdir yani. O yüzden kıymetlidir falan. Ama yani biraz şeye, o çürümeye toplumca ne kadar yenik düşüyorsak bütün sanatlar gibi tiyatroda nasibini alıyordur. Ama ben asla karamsar değilim. Yani dediğim gibi zaman içinde bunlar elenecektir ve bir yola oturacaktır. Yani çoğalmakta ve üretmekte en önemlisi bu. O veya bu şekilde üretmekte fayda var.
Siz ne dersiniz o konu hocam?
Ben yani bu konuda ümitli, ümitsiz ya da şu bu tahlil etmek bunu bilemiyorum. Yani aynen katılıyorum söylediklerine, ama bir yandan da işte ne güzel, seyirci sayısında büyük bir artış var. Sinemayı geçiyor. Yani biz 38 oyunda 70 binin üzerinde seyirci yaptık Richard'da. Şimdi yani 100 bine çok az kaldı. Devam edersek 150 binde yaparız, 200 binde yaparız. Bugün bu bahsettiğim rakamlar, Türkiye'de sinema filmleri görmüyor bu rakamları. Eskiden sinema için milyonlardan söz ediliyordu. İşte efendim giriyordu film, bir hafta sonunda 1,5-2 milyon yapıyordu filan. Şimdi 50 bini geçemiyor.
Beyaz ekranların,
yani Türk filmleri.
Platformların.
Şimdi tiyatro tabii ki bakıyorsun bütün dizi oyuncuları filan, ya bize de yok mu bir piyeste bir rol filan diyorlar hani böyle. Büyük dizilerin büyük oyuncuları falan koşarak, abi bize de bir şey ayarlasanıza falan, para ne kadar olacak falan, para mı yok hay Allah ya falan, ne yapalım o zaman ya, bir de şanımız olsun hani oynayalım. Şimdi bunlar hepsi çok güzel, bu güzel, tamam, yani hepimiz bir araya toplanıyoruz demek bu, bir meydanda toplanıyoruz işte oyunlar falan. En korkutucu olacak şey seyirciyi küstürmek olur. Yani Yıldırım'ın söylediği bu enflasyonist hareketlerle filan seyirciyi küstürürsen kötü olur. Seyirciyi küstürmezsen işte efendim bu oyunu beğenmedik ama o da oynuyor. Aferin onlara, bu oyunu çok beğendik, o da seyirci buluyor. Aferin onlara da. Böyle devam edebilir. Bu çok güzel. Çünkü insanlar bir yerde olmayı, yani müzik performanslarıyla ya da sahne performanslarıyla, buna operayı ve dansı da katalım. Her türlü konseri, cazdan rap'e, pop'tan klasik müziğe kadar bütün bu konserleri de koyalım. Örnekse ben dün gece arkadaşlarımla beraber Faust operasındaydım. Devlet Opera Balesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde. Doluydu. Baktığın zaman Fransızca söylenen bir opera. 3 perde, 8'de başlıyor, 11.30'da bitiyor. Ve seyirci müthiş bir sabırla, anlamadığı bir dilde, sadece librettosunu okuyarak ve şanları, aryaları ayrı ayrı alkışlayarak bir opera seyretti. Yahu şimdi diyorsun ki sen, ya böyle bir seyirci var. Bunu sakın ha toz kondurmayalım bunlara. Bunları sevip okşayalım ve hep daha iyi ürünler sunalım ki bu seyirci devam etsin. Ha ama sen dersen ki, ya ben ne yapsam bu seyirci yiyor. Ya da şefkat gösteriyor, iyi niyet gösteriyor. O zaman ben de yandan yarım yamalak çalışılmış yalap şap bir şey vereyim de buna yine de bilet alsın bana. Ha. Bu işte işi enflasyona sokuyor.
Ve bu seyirci kalitesiyle bunu yemez evet, bir taraftan da.
Bu çok önemli burası. Yani bu seyirciyi küstürme hikayesi. Bunun bedeli çok ağır oluyor. Yani biz bunu özellikle bir takım bölge tiyatrolarında deneyimledik. Yani bu böyle sadece kavramsal bir şey değil Okan'ın söylediği. Yani pratikte karşılığını bildiğimiz bir şey bu. Bir takım bölge tiyatrolarında ne yazık ki yaşandı ve geri dönüşü çok uzun zaman alıyor. Yani seyirciyi küstürdüğün zaman bir daha kolay yıllar sürüyor tekrar oraya getirmen yani o salona sokmak.
Allah
sokman.
Küstürmesin diyorum.
Amin.
Okan abime bir sorum olacak. Sonra size döneceğim hocam. Şimdi Okan Bayülgen gibi bir figürün, Türkiye açısından önemi tartışılmaz bir figürün. Televizyona girdikten sonra işler yolunda giderken, her şey yolundayken, rating rekorları kırarken, hepimize uykusuzluğu öğretip içeride uykusuzluktan şikayet ederken, işler iyi giderken, şu anda tiyatro için yaptığınız yatırımlar, çalışmalar, temponuz, koşturmanız, Türk tiyatrosu için yaptıklarınız ortada. O zamanlar daha erken başlasaydınız insan bir merak ediyor. Okan Bayülgen'in daha erken bir dokunuşuyla acaba başka bir yere gider miydi işler gibi?
Estağfurullah, ağzınızdan yel alsın. Çok teşekkür ederim bu güzel övgüler için. Ama bir kere ben Türk tiyatrosu için bir şey yapıyormuş falan değilim. Ben kendim için bir şey yapıyorum en fazla. Bir iki rolde oynarım, bir oyun yönetirim. Türk tiyatrosu bana bir şey yapar mutlaka. Kendimi hakikaten öyle bir yere koymuyorum. Zaten başta da söyledim. Ben Yıldırım'a bir tiyatro kursuna geldim. Bir workshop'a geldim. Çünkü kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Yaşım kaç olursa olsun Yıldırım benden gençtir. Ama iyi bir yönetmendir, iyi bir tiyatro öğretmenidir. Dolayısıyla ben ondan gelip ders alırım. Böyle olması gerekiyor. Daha önce tiyatroda olsaydım, oldum. Ferhan abiyle beraber çalıştım 3 sene. Ama medya tabii bana hep çok eğlenceli geldi. Yani bir yandan da konservatuvarda öğrendiğin şeyleri de kullanabildiğim bir alandır. Bizim yaptığımız programların benzerleri, radyo programları ya da televizyon programları, biraz oradan da bir şeyler vardır. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Şu anda mesela Richard'dan ödül alıyorum. Ödül alırken diyorum ki merhaba, ben Richard'da oynayan Okan Bayülgen. Çünkü ben oyum. Çünkü ben oyum. Yani şöyle bir şey olmaz. Yani adam çok iyi bir futbolcudur, tenis turnuvasına katılamaz. Yani böyle bir şey yok. Her disiplin ayrı bir disiplindir. Yani ben bunu burada şöhretliyim. İnsanlar beni tanıyor. Buraya da beni koysunlar dersen, o bir ara Türk tiyatrosunun çok sıkıştığı zamanda özel tiyatroların güzel kızlar koyuyorlardı sahneye, modeller filan. Ben oradaki oyundaki model olurum ben. Ya güzel kız olamam da, model de olamam da. Çirkin bücür halimle. Ama şey olurum, yani şöhretli adam getirmişler, buraya koymuşlar olur. Dolayısıyla bu başımdaki bela daha büyük. Yani birisi bana çok iyi oynadın, aferin, al sana şu ödül dediğinde ilk başta hissedilen şey şüphe. Yani şöyle demiyor, hak etmiştir bu demiyor. Buna niye verdiler bunu? Yani mesela al sana en iyi yönetmen, ne oldu ya? Niye bu ya? Hani bu niye? Yani İşte bu kadar insan var burada, hani buna niye veriyorsunuz falan. Dolayısıyla benim işim daha zor. O yüzden tiyatro kursuna gitmem lazım benim arada. Arada kendimi geliştirmem lazım. Bir oyundan bir oyuna aynı olmamam lazım. Yıldırım daha şanslı. Neden? Çünkü onda da bahsedersek Yıldırım'da da şeyden bahsedeceğiz. 30 yıldır dinmeyen bir istikrarla, anlatabildim mi? Yani mesela hep aynı dursa, bu hep aynı dursa olur. Tamam. Evet. Benim gelişmem lazım. Aynı şey olmaz.
Estağfurullah. Peki Yıldırım Hocam, aynı soruyu size de yönelteceğim. Okan abinin bu mütevazı cevabından sonra yani.
Gerçek değil tabii. Yani.
Değil yani, bence de değil.
Canımı da şöyle.
Öyle değil. Yani, Okan abi bu soruyu müthiş cevapladı. Şimdi tabii ben, ki her zaman gibi. Siz ne diyorsunuz? Biraz daha erken bir Okan Boyan
dokunuşu. Biraz daha çalışması lazım. O öğretmenler toplantısı gibi değil mi? Onunla ilgili mi soruyorsun, benimle ilgili mi soruyorsun?
Sizi ona soruyorum.
Beni ona soruyor, öğretmene sor. Hevesli. Ama çok yeteri kadar çalışmıyor. Ödevlerini yapması lazım. Çok iyi olacak inşallah. İkinci dönem karnede iyi not bekliyorum.
Bunları ben mi söyledim şimdi?
Evet, sen söyle.
Sizi seslendirdi evet. Okan abim muhteşem sesiyle. Sizden bir daha erken
yok,
bir
dokunuş. Yani sen sormasan da ben buraya girer ve müdahale eder bir şeyler söylerdim.
Müthiş hocam, müthiş.
Çünkü gerçeğe aykırı konuşuyor Okan Bey şu anda. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Şimdi bizim oyuncularımızın çoğundan duymuşsunuzdur. Yani oldum demeyeceksin bu işte. Oldum demek öldüm demektir bilmem ne falan filan. Yani bu böyle dillere pelesenk olmuş bir şeydir ama yani kaç tane oyuncu bunu gerçek anlamda hayatına geçirir bu ülkede? Ben yani evet. Hani burada artık söyleyeyim, bu hiç hoşuma gitmiyor böyle rakamla konuşmak falan ama 30 yıl az bir şey değil. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Çok fazla sayıda ve çok farklı kesimlerden oyuncularla çalıştığım için bir takım genellemeler, genel bilgiler sunabilirim gibi geliyor. Bizde böyle düşünen oyuncu çok az. Daha doğrusu bunu hayatına geçiren oyuncu çok az. Aslında içinde bir ses oldum baba diyor, yani oldum ben ya tamam diyor falan. Okan asla böyle biri değil. Yani evet kendisi benden yaşlıdır, doğru söylüyor. Bu yaşında öğrenmeye bu kadar açık, bu kadar kendisiyle mücadele eden, yani kendini yıkıp yeniden yaratmaya bu kadar hazır.
Ve bundan sürekli hiç korkmayan.
Asla. Asla.
Yani bakın, her seferinde, her gördüğünde burada da olmalıyım. Burada
bir şey
yapmalıyım.
Söyleyeceğim.
Orada öyle bir şey varmış. Oraya bir bakmalıyım.
Ben üzerime hafif bir şeyler alıp geleyim mi acaba?
Yok, bu kısmı çok önemli. Yani Okan çıkabilir. Biz devam edelim. Onun hoşuna gitmez böyle şeyler.
Yani.
Ama bu yani bu sadece Okan bazında bir sohbet değil bu. Bu aslında
amacımız
genel anlamda
vermek değil.
Canımın içi.
Türk tiyatrosu hakkında konuşuyoruz. Demin sorduğun soru çok önemliydi. Yani acaba yıllar önce başlasaydın ne katardın? Aslında az önce anlattığım şey bu soruya çok göbekten bir cevap. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani bu çok az çünkü bizim oyun. Bizim oyuncularımız biliyor, bizim oyuncularımız olmuş, bizim oyuncularımız her cümleye ben diye başlıyor falan. Bu adam diyeceğim yani izninle. Bu yaşta yani Okan ciddi bir entelektüeldir. Bunu herkes biliyor. Çok zeki bir adamdır. Tutmuş bana diyor ki işte senden tiyatro öğrenmeye. Bunu kaç tane oyuncu söyler Türkiye'de? Anlatabiliyor muyum? Bu durumun kendisi ders gibi bence.
Vay, bu cevap gerçekten.
Bunun altını bayağı çizmek zorundayım çünkü bu çok önemli. Yani bizdeki kısırlık aslında biraz bu buralardan çok uzaklaşmış olmamızdan, bunları çok unutmuş olmamızdan.
Ya şöyle, şimdi bu otelde oyunu zaten böyle bir çalışma. Yani otelde oyununda 3 kişiyiz. Ebru ve ben Yıldırım'a da ısrar ettik. Onun da sahnede olması için. Aslında maalesef, üç tane rol var. Ama ağırlıkla Ebru ve benim oynadığım bir kadın ve bir adam var. Ve burada bu çok katmanlı işte aslında izleyici bir yandan hikayeyi çözerken bir yandan da sürekli değişen oyunculuklar görecek. Bu zor. Bu hakikaten bir konservatuar çalışması gibi, akademik bir çalışma gibi. Şimdi bu. Yani bu aslında bir rolü alıp rolün üzerinde konuşup tartıştıktan ve rolü içselleştirdikten sonra sürgüt devam eden bir hikayesi yok karakterlerin. aslında hayatın ta kendisi gibi. Kişilikler var. Çok kişilikliler var. Kişilikli durumlar var. Ve aynı rolde birçok kişilik görüyoruz. Ve burada günlük hayatta herkesin kendine sorduğu bir takım soruların da yanıtlarını arıyor bu sahnedekiler. Yani ve bu bugün aslında hem gençlerin hem orta yaş insanların çok seslendirdiği bir konu. Yani hayatta neye aradım, neye dönüştüm? Ben kimdim, neredeydim, buraya nasıl geldim? Ve şimdi kimim? Ve
kimi oynuyorum?
Kimi oynuyorum? Ve kendim olmaktan memnun muyum? Yoksa kendim olmaktan sıkıldığım için ve kendim olmaktan canım yandığı için acaba başka bir kişiliğe mi bürünmeye çalışıyorum? Biz sabahtan akşama kadar bu insanları görüyoruz. Sabahtan akşama kadar. Çalıştığımız iş yerinde görüyoruz. O bizim karşımıza patron olarak çıkıyor. Amir olarak çıkıyor. O bizim karşımıza bir lokantada garson olarak çıkıyor. Bir otobüste şoför olarak çıkıyor. Otelde resepsiyonist olarak çıkıyor falan. Yani bu çok kişilikli bir dünyamız var. İşte yaşamayı başarabilmek için de çok kişilikliye dönüşüyoruz. Şimdi ben tabii hiç bu oyunun hikayesi bu değil aslında. Yani bu oyunun tartışılması gereken bir parçası. Kimlik dayatması aslında. Bir kimlik meselesi var. Kimlik dayatması var. Aslında Yıldırım'ın oyunu bu açıdan Edward Albee'nin bundan sonra çalışacağımız ve beraber oynayacağımız Edward Albee'nin oyunu da böyle. Yani benzerlikler var. Onun için ikisini yan yana koyuyoruz zaten. Şimdi Yıldırım'ın oyunu bugün bu zamanda Türkiye'de yaşayan yazarın yazdığı oyun ve çalıştırdığı oyun. Şimdi bu oyunun seyircide bir karşılığı olacağına kesinlikle inanıyorum. Bu bir klasiği alıp tekrar oynamak gibi değil herhangi bir şeyi. Yani zaten ondan da hiç haz etmiyorum. Yani işte benden mesela önemli bir eser oynuyorsun. Niye oynuyorsunuz bunu? Efendim bizden daha önce oynayanlar öldüler. Sıra bize bayağı geldi. Bir de bizden seyredin falan. Bu değil. Bu oyun hakikaten ben diyor ki benim bir lafım var kardeşim. Sizle bunu paylaşmak istiyorum. İşte bunu getirdim paylaşacağım.
Bu iki güzel oyun, birbirinden güzel oyun. Premieri yaklaşmış bu iki güzel oyunu. İlk defa burada Sanattan Masallar'da iki büyük ustayla konuşma şansını yakaladık. Bu şansı bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz efendim. Gönül ister ki sizi daha uzun ağırlayalım, anlatın, dinleyelim, öğrenelim sizlerden. Çok teşekkür ederiz tekrar nezaketinize, zarafetinize. Arkadaşlar, Sanattan Masallar'ın bu bölümünde müthiş iki konuk ağırladık. Şu anda ben hala titriyorum. Size veda ederken Sanattan Masallar ve Sapien izlemeye devam edin demek istiyorum. Titremem bittikten sonra görüşürüz.